Ayrım 36, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 389. Sonuç, Umutlar ve İdamlar. 1961 Anayasası mecliste kabul edildi. Türkiye'nin ilk referandumuyla onaylandı. Önce gerçekten bir bayram havası yaşandı. Ama sonra, bu sayfada bir anıt mezar fotoğrafı ve altyazısı şöyle: Anayasanın kabulü ile başlayan bayram havası Yassıada'dan gelen idam haberleriyle sona erdi. İdam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan bugün Topkapı'daki anıt mezarda yatıyor. Yaşananlardan bugüne ulaşan sonuç ise ortada. Evet, kurucu meclisin iki meclisindeki anayasa tartışmaları ile yeni kurulan partilerin seçim hazırlıkları 1961 yılının başlarında olduğu gibi ilkbaharında da devam etti. Ve bir gün geldi, kurucu meclisteki anayasa görüşmeleri bitti. 1961 anayasasının ilk metni, yani 1970'li yıllarda uğradığı değişikliklerden önceki metni, kurucu meclisin iki meclisindeki üyelerin oylarıyla kabul edildi, referanduma sunuldu. Anayasa metninin kurucu meclisçe kabul edilmesi, meclisin kuruluşunda düzenlenen takvime tıpatıp uygundu. Meclis anayasa görüşmelerini 27 Mayıs 1960'tan tam bir yıl sonra tamamlamıştı. Takvimin daha sonraki aşaması meclisten geçen anayasa metninin en kısa zamanda referanduma sunulmasıydı. Referandum günü olarak da 9 Temmuz 1961 günü saptanmıştı. Biz kurucu meclis üyelerinin büyük çoğunluğu mecliste o anayasa metnine evet oyu vermiştik. 9 Temmuz'daki referandum öncesinde de üçer dörder kişilik gruplar halinde ülkemizin birçok yerine gittik. Vatandaşlarımızla konuştuk. Anayasanın ilkelerini, pratikteki sonuçlarını anlatmaya çalıştık. Onların da evet oyu kullanmalarını önerdik. Referandum kampanyalarına partilerin temsilcileri de katılıyordu. Ama bazı partiler seçmenlere hayır oyu tavsiye ediyorlardı. Sonradan 1982 Anayasası'nın referandumunda olduğu gibi hayırın propagandasının yapılması fiilen yasaklanmamıştı. Referandum adındaki papaz. Ayrıca referandum sözüne karşı hayır oyu istenmesi daha kolaydı. O kelimeyi birçok kimse ilk defa işitiyordu. Halk oylaması deyimi de henüz kullanılmıyordu. Referandum, referandum. Bunun telaffuz edilmesi bile kolay değildi. Hatta o kelimeye dayanarak o iş gavur işidir. Referandum diye bir papaz varmış. Evet çıkarsa buralara gelecekmiş. Memleketi o idare edecekmiş diyenler vardı. Parti üyesi veya sempatizanı olup partilerinin kapatılmasına, yöneticilerinin hapse atılmasına tepki gösterenler. Onlar da tepkilerini o işe hayır demekle gösterme eğilimindeydiler. Referandumda evetler buna rağmen %60'ı aştı, %61.7 oldu. Hayırlar %38.3'te kaldı. Katılım ise hayli yüksekti, %80'i aştı, %81.0 oldu. Anayasa böylece kabul edildi. Türkiye yeni ve demokrasi açısından çok umutlu bir döneme girdi. Herkes memnundu. Sonucu kutlamak üzere mitingler düzenleniyor, yürüyüşler yapılıyordu. Hiç kimsenin önceden hazırlığı olmadan bir anayasa bayramı başlamış gibiydi. Türkiye'nin Temmuz ayı o hava içinde geçti. Ağustos ayının büyük kısmı da öyle. Evet, bir de Yassıada vardı. Yassıada'daki duruşmaların tamamlanması, kararların açıklanması bekleniyordu. Ama benim izlenimim şuydu: Türkiye'nin büyük çoğunluğu o davalardan çıkacak sonuçta idam cezası olabileceğini düşünmüyordu. Mahkemeden öyle bir karar çıksa bile Milli Birlik Komitesi'nin o kararı kaldıracağını, hapis cezalarının kısa bir süre sonra affa uğrayacağını tahmin ediyordu. Eylül ayı ve sonuç. 15 Eylül 1961 gününe o umutlarla girildi. Kararların açıklanması ve iki idam cezasının hemen ertesi sabah intihar teşebbüsü sonucunda durdurulan üçüncü cezanın da bir gün sonra infaz edilmesi bütün o umutlu beklentileri yok etti. Ben o gün bir başka konuyla ilgili olarak Konya'daydım. Çarşıdan geçerken herkesin başı önüne eğikti. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Tahmin ederim ki memleketin her yerindeki hava oradaki gibiydi. Niçin öyle oldu? Hangi akla hizmet edildi de öyle oldu? 2 ay önce demokratik bir anayasanın kabulü ile bir bayram havası içine girmiş olan memleketi bir büyük matemin içine sokmakla kim hangi sonuca varacağını zannetti. Varılan sonuç işte meydanda. Memleketin 3 rahmetli politikacısı bugün İstanbul'da Topkapı'da devlet töreniyle kaldırıldıkları anıt mezarda yatıyor. Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma yolundaki en önemli belgesini oluşturan 1961 Anayasası ise yerini bambaşka bir anayasaya terk etmiş. Artık adı bile anılmıyor. Ekler. Ek 1. Bu sayfadaki fotoğrafta Adnan Menderes ve ailesi bir arada görülüyor. Alt yazıyı okuyalım. Adnan Menderes, Yassıada'da tutuklu olarak kaldığı yaklaşık 15 aylık süre içinde eşiyle ve çocuklarıyla ancak 2 defa görüşebilmişti. İkinci görüşme 1961'in Ağustos ayındaydı. Eşiyle birlikte 3 oğlunun 3'ü de oradaydı. Ada komutanı Albay Tarık Güryay'ın ortadaki koltukta oturan nezaretinde hepsi bir araya geldiler. Fotoğrafa bakışla oturanların sağında Yüksel Menderes, solundaki Mutlu Menderes, Aydın Menderes babası gibi ayakta duruyor. Berrin Menderes eşinin yanındaki koltukta ve Aydın Menderes anlatıyor. Sunuş. Bu kitabın eklerinin ilk 6 bölümünü Aydın Menderes'in bana anlattıklarına ayırmak istedim. Aydın Menderes, rahmetli Adnan Menderes'in 3 oğlundan en küçüğüydü. 27 Mayıs 1960 öncesinde 14 yaşında bir öğrenciydi. Annesi ve ağabeyleriyle birlikte çok zor günler ve yıllar yaşadıktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden mezun oldu. O zor dönemde babasından sonra 2 ağabeyini de arka arkaya kaybetti. Büyük ağabeyi Yüksel Menderes 1930 doğumluydu. Cenevre'de siyasi bilimler eğitimi gördükten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda görev almıştı. Son görevi Belgrad Büyükelçiliği Başkatipliğiydi. 1960'tan sonra Adalet Partisi'nden Aydın Milletvekili seçildi. 1973'te vefat etti. 1937 doğumlu Mutlu Menderes de 1966'da Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmişti. 1973'te o da Aydın'dan milletvekili seçildi. 1978'de Ankara'da bir trafik kazası sonucunda vefat etti. Ailenin en genç oğlu Aydın Menderes'in yolu da politikayla kesişti. İlk olarak 1977'de Adalet Partisi'nden milletvekilliğine seçildi. Küçük ağabeyi Mutlu Menderes o sırada hayattaydı ve Aydın milletvekiliydi. Aydın Menderes'in seçim çevresi Konya olmuştu. Benim Aydın Menderes'i tanımam o sırada oldu. O dönemde ben de CHP milletvekiliydim ve partimin grup başkan vekiliydim. Tanıştık, sohbet ettik ve karşıt partilerden olan siyasetçilerin siyasi görüşleri hayli farklı da olsa aralarında dostça konuşabilecekleri ve anlaşabilecekleri konuların ne kadar çok olduğunun farkına vardık. Şimdi bu ekler bölümüne aldığım 6 bölümlük söyleşiyi yaptığımız yıl 1990 yılıdır. O yılın Eylül ayında Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşları İmralı'daki yerlerinden alınıp devlet töreniyle İstanbul'a nakledilerek bugünkü anıt mezardaki yerlerinde toprağa verilecekti. O günden önceki birkaç hafta içinde bazen Aydın Menderes'in Ankara'da annesiyle birlikte oturduğu evde, bazen de İstanbul'da bizim evde bir araya gelerek siyasi hayatımızın 1950'li 60'lı yıllarını hatırlamıştık. Ben sormuştum, Aydın Menderes anlatmıştı ve sonuçta sanırım o dönemlerle ilgili önemli bir değerlendirme ortaya çıkmıştı. Bu söyleşinin bazı bölümleri daha sonra bazı yayın organlarında alıntılar yapılarak yayımlandı. Benim bu kitap dizisinde de birkaç bölümünden alıntılar var. Ayrıca bunlar Aydın Menderes'le yapılan başka söyleşilerle birlikte bir kitapta da yer aldı. Fakat söyleşinin tamamı bu şekliyle ve bir bütün olarak ilk defa bu kitapta yayımlanmış olacak. Aydın Menderes'in anlattıkları ile ilgili düşüncemi 1990'da dizinin yayımının başlamasından bir gün önce o zaman baş yazarlığını yaptığım Milliyet'te yayımlamıştım. O yazıyı da bu ekler bölümüne alıyorum. Ve Aydın Menderes Anlatıyor başlığıyla yayımlanan o dizinin tamamını okurlara sunarken 2011'de kaybettiğimiz değerli dostum Aydın Menderes'i, babası Başbakan Adnan Menderes'i, bu söyleşi sırasında tanıştırıldığım değerli eşi Berrin Menderes'i ve önceden tanımış olduğum Yüksel Menderes ile Mutlu Menderes'i rahmetle anarım. Adnan Menderes ile aynı mezarlıkta yatan kader arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı da. Dilerim dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizde de ne kadar sakıncalı olduğu anlaşılarak çoktan kaldırılmış olan idam cezasını yeniden uygulamaya sokma merakı hiçbir yerde yeniden canlanmasın. Altan Öymen'in Milliyet'teki 15 Eylül 1990 tarihli başyazısı. Bugün Aydın Menderes'le konuşurken, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, naaşları pazartesi günü yapılacak törenle İstanbul'a getiriliyor. Hepsini bir kere daha rahmetle anarız. Bu tören yakın tarihimizin acı anıları üzerine yeni polemikler açmanın değil, geleceğe yönelik bir ulusal uzlaşmanın sembolü olmalıdır. Anılar elbette yaşıyor, konuşuluyor, yazılıyor. Tarihe geçiyor ama onları değerlendirirken taraf olunsa bile tarafgir olmamaya çalışılmalıdır. Taraf olunsa da tarafgir olmamak, bu deyim benim değil, rahmetli Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'indir. Yaptığımız görüşmede anlattıklarını Milliyet'te yarından itibaren göreceksiniz. Büyük bir sorumluluk duygusuyla bunu hem kendi yapıyor hem de başkalarından bekliyor. Aydın Menderes'le ben hep birbirine karşı taraflardaydık. 1950-1960 döneminde o çocuk yaşta da olsa Demokrat Parti iktidarının içindeydi. Ben genç bir muhalif gazeteciydim. Zaten CHP'nin de üyesiydim. Görüşmemizde ilginç noktalar ortaya çıktı. Mesela 27 Mayıs öncesinde ünlü tahkikat encümeni uygulamasına karşı yapılan gösterilerden biri Kızılay'da 5 Mayıs'taki 555K yürüyüşüdür. Ben o yürüyüşün ön safında ve sıkı yönetime götürülen sanıkları arasındaydım. Aydın Menderes ise aynı akşam babasının o gösterileri konuştuğu yemekli politika toplantısında. Ben o olayı nasıl görüyordum? O nasıl? Karşılıklı anlattık. Zaman geçti, Aydın Menderes de gene karşı partilerden, o AP'den, ben CHP'den milletvekili seçildik. Partilerimizin yönetici kadrolarında görev yaptık. Adlarımız sadece bir defa aynı yerde olmuştur. 12 Eylül'den sonra politikadan 10 yıllık yasaklı olanlar listesinde. O da 1986 referandumuna kadar. Bu karşıtlığımızı şunun için belirtiyorum. Yarın yayımlanacak olan görüşmemizi yaparken gördüm. Uzun yıllar öncesinin tarihini değerlendirirken görüş ayrılığımız olan yerler de var. Ama üzerinde birleştiğimiz noktalar da o kadar çok ki. 1950'li yılların siyaset dünyasında yaşayıp bugüne kadar gelmiş olan karşıtların çoğu böyledir. O dönemin talihsizliği birleştikleri noktaları zamanında tespit edememeleridir. Bizim gibileri bırakalım. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la ana muhalefet lideri İsmet Paşa'yı alalım. 1950-1960 arasında bir araya gelmemeleri esastı, düşman gibiydiler. 1960'ların sonunda barıştıkları zaman birbirlerine "Sizi iyi gördüm Paşa Hazretleri, siz de kendinize iyi bakın Celal Bey" diye hitap ettiler. İkisi de buluşmalarından çok memnundu. Ama ne fayda, bade harabül Basra, Türkçesiyle Basra harab olduktan sonra. Yapılması gerekeni Basra'nın harab olmasından önce yapabilmek, siyasal hayatımızın sağlıklı bir şekilde yürümesinin en önemli koşulu herhalde budur. Aydın Menderes'le görüşmemizden edindiğim izlenimler içinde pazartesi günkü devlet töreninin siyasal ilişkilerimizin geleceğine de olumlu bir katkıda bulunmasını dileriz. Altan Öymen. 1. Bölüm. Bu revanş değil. Aydın Menderes, naaşların nakli konusunun 29 yıllık tarihini anlattı. Devlet törenine inatlaşmayla değil, uzlaşmayla ulaşıldı. Bunu toplumumuz el birliğiyle yaptı. 1974'te teklif Başbakan Ecevit'ten geldi. Naaşların naklini gerçekleştirmek için hükümetin her türlü yardımı yapacağını bildirdi. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü Ecevit farklı bir siyasal kesimden geliyordu. Ve bu toplumun yaralarını giderek el birliğiyle sarmaya çalıştığını gösteriyordu. 1984'te Özal devlet töreni isteğimize şöyle cevap verdi. 1989'da Cumhurbaşkanı bizim partimizden olursa olur. Dizimizin bugünkü bölümünde Aydın Menderes yarınki devlet töreniyle ilgili düşüncelerini ve o törene nasıl gelindiğini anlatıyor. Babası Adnan Menderes'le ve onun başbakan olduğu 1950-1960 dönemiyle ilgili anı ve düşünceleri daha sonra gelecek. Bizim bu diziye katkımız Aydın Menderes'e sorular sorup aldığımız yanıtları olduğu gibi yayımlamak. Kendi düşüncelerimizi daha sonra özetleyeceğiz. Altan Öymen: Aydın Bey, bugünü yani tören gününü nasıl değerlendiriyorsunuz? Aydın Menderes: Bugünün birden fazla anlamı var. Aslında şimdiden başlayarak çapraşık duygular hepimizi etkiliyor. Bir tarafta acı hatıralar bu vesileyle güçlü bir şekilde tazelenirken, diğer taraftan da uzun zamandır arzuladığımız bir hedefe ulaşmış oluyoruz. Ama netice olarak şunu söyleyebilirim. Annem ve ben, Allah nasip eder, devlet törenini görebilirsek, yaşadık ve çok şükür bugünü gördük diyebileceğiz. Acıların tamamının telafisi mümkün değil. Ölümün her türlüsü acı. Her ölen arkasında kapanmaz bir boşluk bırakıyor. Ama bu devlet töreni bizler için bir teselli kaynağı olacaktır. Duygularımızı böyle özetleyebilirim. Altan Öğümen: Bu devlet törenine ulaşılması epey aşamalardan geçti. Bunları bir özetler misiniz? Aydın Menderes: Tabii, aslında defin infazlardan hemen sonra İmralı'da gerçekleştirilmişti. Ailelere haber verilmemişti. Naaşlar teslim edilmediği gibi avukatlar da bulundurulmamıştı. Hemen hemen Türkiye'de hiç kimse İmralı'yı Menderes Zorlu ve Polatkan için süresiz bir mezar yeri olarak düşünmedi. Ölülerin bir yerde ıssız ve yasak bir bölge olan bir adada kalmış olması hemen hemen hiç kimsenin aklına sığmadı. Onların oradan alınıp getirilmesi beklenildi ama böyle bir güne kolay ulaşılmadı. İdamları takip eden ilk 5 yıl içinde Hıfz-ı Sıhha Kanunu'na göre resmi makamlardan belirli izinler gerekiyordu. O süre dolduktan sonra konu yavaş yavaş Türkiye'nin gündemine gelmeye başladı. İlk önce cenazelerin ailelerin istediği bir yere götürülmesi söz konusuydu. Katılanlar olursa onlar da katılacak idiler. 1967 yılında Eylül-Ekim aylarında durum buydu. Ancak o günler 27 Mayıs'ın çeşitli etkilerinin henüz devam ettiği, toplumumuzun çeşitli siyasal çalkantılar içerisinde bulunduğu bir dönemdi, gerçekleşemedi. Bu tarihle birlikte biz aile olarak nakillerin devlet töreniyle gerçekleştirilmesini istemek noktasında olduk. Esasen bu bizim bir bakıma infazları işittiğimiz andan beri içimizde taşıdığımız bir arzuydu. 1974, Ecevit'in teklifi, biz her yardımı yaparız. 1974 yılında o dönemin başbakanı olan Sayın Ecevit, Ankara'da rahmetli Mutlu Ağabeyim'le görüştü. İstanbul'da ise Devrim Belediye Başkanı Ahmet İsmail Bey'i Zorlu ve Polatkan aileleri için görevlendirdi. Aileler istediği takdirde naaşların naklinin gerçekleşebileceği konusunda, yer bulunması konusunda ve diğer konularda hükümet olarak yardımcı olacaklarını ifade etti. Tabii Sayın Ecevit'in daha farklı bir siyasal kesimden olması ve böyle bir teklifi onun getirmiş bulunması önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Toplumun 1960-1961 arasındaki yaraları giderek el birliğiyle sarmaya yönelmesini belirginleştiren önemli bir örnek oluşturur. O günün şartları altında o teklifin içinde bir devlet töreni yoktu. Zaten bu tekliften hemen sonra da Kıbrıs olayları ortaya çıktı. Daha sonra 80'e doğru uzanan yıllar Türkiye'de başka alanlardaki tartışmaların ön plana geçtiği ve özellikle anarşinin kol gezdiği yıllardı. Bu meselenin çözülebileceği bir ortamı bulmak son derece zordu. 1984, Özal, Cumhurbaşkanı bizim partimizden olursa. Altan Öymen, sonra askeri yönetim dönemi geldi. Aydın Menderes, onun meseleye etkisi başka açıdan oldu. 12 Eylül yönetimi 27 Mayıs'ı bayram olmaktan çıkardı. Bir bakıma bir askeri müdahale, bir başka askeri müdahale tarafından tasfiye edilmiş oldu. Tabii benim kişisel tercihim bunun demokratik şartlarda gerçekleşmesiydi. 1960'dan sonra tekrar başlayan demokratik sürecin içerisinde 27 Mayıs'ın gölgesinin yine o süreç içerisinde kalkmasıydı. Ama biz kendi konumuza dönelim. 12 Eylül'ün gelip 27 Mayıs'ı bayram olmaktan çıkarması, devlet törenine yaklaşılması açısından yine önemli bir adım oluşturdu. Konu en son 1984 yılında şimdi Cumhurbaşkanı olan o devrin Başbakanı Sayın Özal tarafından ortaya atıldı. Kendileri 1984 Nisan'ında beni çağırarak naaşları bir millet töreniyle nakledebileceklerini söylediler. Ben ise kendilerine böyle bir naklin gerçekleşmesi için bir devlet töreni yapılması gerektiğini ifade ettim. Bu konuşmamız içerisinde Sayın Özal'ın bugün de hatırladığım bir cümlesi de geçmişti. Bana devlet töreninden ne anladığımı sordu Sayın Özal. Ben hemen Cumhurbaşkanı'nın katılması diyerek cevap verdim. Sayın Özal ise benim bu sözümü şöyle cevaplandırdı. 1989'da Cumhurbaşkanı bizim partimizden olursa katılır. 1984'te bu görüşme aramızda kalacak şekilde kapandı. 1987 millet törenimi devlet törenimi. Daha henüz devlet töreni yapabilmenin şartları oluşmamıştı. 1987'de Sayın Özal yine beni buldu bu sefer telefonla. Bu konuyu bir kere daha düşünmemizi istedi ve bunu devlet törenini aratmayacak bir millet töreni yapalım dedi. Ben ise hedefe çok yaklaşıldığını hissediyorum. Bu kadar acının ve bu kadar beklemenin bir mükafatını göreceğimize inanıyorum dedim. Nitekim 1989 yılında 1987 yılında çıkmış bir kanunda değişiklik yapılarak devlet töreni yapılması bir yasa maddesi haline getirildi. 1990 yılı yaz başında yer tespiti yapıldı. Anıt mezar için hızlı bir inşaat başlatıldı. Aile olarak 30 senedir beklediğimiz bir noktaya ulaşılmış oldu. Bunu bu ailenin iki önemli ferdi göremeyecek. İki ağabeyim bugün artık hayatta değil. Nasipse 17 Eylül günü biz göreceğiz. Annem, ben ve ailemizin diğer fertleri. 36. ayrımın sonu. Sayfa 401.